Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa
Birliği, Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 17 Ağustos 2021 günlerden salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız Eksen'de. Vaka sayıları dünya çapında artışta, 4,5 milyon 208 milyona yakın. Pandeminin etkisiyle ilgili tartışmaların devam ettiğini belirtmek lazım ama tabii asıl deprem Afganistan'da Taliban'la ilgili çok sayıda gelişme var, size aktarmaya çalışacağım. Önümüzdeki dakikalarda Taliban İslam Emirliği şekilleniyor. Hala tahliyeler sürüyor. Amerikan yönetiminin açıklamaları var. Dünyadan Taliban Emirliği ile ilgili tepkiler var. Tabii Türkiye'nin orada oynayacağı role dair de pek çok not var. Diplomatik kaynakların açıklamaları var. Yetkililerin açıklamaları var. Dün akşam Pentagon'dan açıklamalar geldi. Taliban nasıl bir yönetim kuracak? Bütün dikkatler orada. Dolayısıyla çok sayıda notum olacak bugün sizlere. Programın ikinci yarısında uluslararası güvenlik analisti Metin Gürcan'a bağlanacağız. Değerlendirmelerini alacağız. Hem Amerika ile NATO'nun çekilmesi sonrasında Taliban'la ilgili dünyadaki yankıları konuşacağız. Hem de Türkiye'nin isminin öne çıkartılması, malum Suriyeli sığınmacılar meselesi, Afganistan'ın arkasından tabii Taliban'dan kaçmaya çalışan Afganlar var. Çok sayıda kadınlarla ilgili başlıklar var, size aktaracağım. Dün akşam Amerikan Başkanı Joe Biden da konuştu ve Amerika'nın çekilmesini gerekçelendirmeye çalıştı. Onlara da bakacağız ve ayrıca da Amerika'nın Türkiye'ye Afganistan için biçmeye çalıştığı role de bakacağız. Gerçekleşecek mi? Kabil Havaalanı'nın işletmesi bu şekilde sunuldu, işletme şeklinde sunuldu. Taliban'ın da sıcak mesajları tabii Ankara'ya vardı. Bunları da Metin Gürcan'la birlikte konuşacağız. Dünyadan diğer başlıkları da elden geldiğince aktarmaya çalışacağım sizlere. Ama başlamadan her zaman olduğu gibi frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Bütün bu frekanslardan bizi dinleyebilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanından Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaştım az önce. Oradan da yine bizi dinleyebilir, izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, çok kısa Covid notları. Afganistan çünkü gündemimizin en başlığı demek gerekiyor. Covid notlarını çok kısa aktaracağım. BioNTech Pfizer aşısı 3. doz için ilk verileri açıklamış Alman biyoteknoloji şirketi, Amerikalı ortağı Pfizer ile birlikte bu mRNA temelli aşıyı geliştirmişlerdi. İkinci doz aşıdan 6 ila 9 ay sonra tazeleme aşısı olarak anılıyor. Üçüncü doz aşı. Bu da Delta varyantına karşı belirgin şekilde nötr edici antikor geliştirilmesi üçüncü dozla birlikte söz konusu olduğunu dile getirdiler. CEO'su Uğur Şahin, Profesör Uğur Şahin açıkladı elindeki verileri ve yüksek koruma sağlanacağını söyledi. Rusya'nın 5. aşısı, kendi ürettiği 5. aşı da yolda gözüküyor. Ama tabii daha henüz Avrupa'da, Batı'da ilk tescil edilen aşı Sputnik V olmasına rağmen kabul görmüş değil hala. Almanya'da 12-17 yaş aşı için onay yaşı haline geldi. Avrupa İlaç İdaresi BioNTech Pfizer aşısının 12-17 yaş üzerinde 15 yaş arasında kullanılmasına da yeşil ışık yakmıştı. Yunanistan'da ilk Covid-19 aşısı yaptırmış bir hasta hayatını yitirmiş. Bunun tartışmaları var. Rusya'da 21 binin altına düştü. 20.700 civarında vaka sayısı dün ve akademik yılı da yüz yüze eğitimle açacak Ruslar, öyle gözüküyor. Asya Pasifik'te de karantinalar geri dönüyor. Hong Kong'da, Yeni Zelanda'da önlemler sıkılaştırılıyor. Avustralya'da askerler sokaklara inecek, eve kapanmaları denetlemek maksatlı. Japonya'da da 7 eyaletin daha Covid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındığı bilgileri geliyor. Asya'da, tabii Avrupa'da da belli yerlerde kısıtlamalar var ama artık zaten muhabbet mutasyon ve aşı olanlar olmayanlara yönelik uygulamalara odaklanmış durumda. Türkiye'de son 24 saatte 18.163 vaka duyuruldu. 165'te can kaybı açıklandı. 85 milyonu da aşmış gözüküyor. Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgilere göre aşılananların sayısı 44 milyondan fazlası ilk dozu yaptırmış Türkiye'de. 33,5 milyondan fazlası ikinci doz, 7 milyona yakın daha doğrusu üçüncü doz uygulanmış. Böylece 85 milyona ulaşmış, aşmış durumda. Ama mesela Erzurum'dan haberler vardı. Bazı hastane bölümleri tekrar Covid-19 servislerini kurmuş durumdalar. Vaka sayılarında gerçekten de bir yükseliş olduğu aşikar. Covid dünyasında tabii sel yangınlardan sonra sel felaketleri de tartışılıyor. Can kaybı AFAD açıkladı. Karadeniz'de, Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın'da 77 can kaybı sayısı maalesef en son açıklanan. Kayıplar da var tabii, yani 42 kişiden bahsediliyor. Sinop ve Kastamonu'da onları arama çalışmaları da devam ediyor. Dünyadan da felaket haberleri eksik değil. İsrail'de Batı Kudüs'te ormanlık alanda yangın çıkmış vaziyette. Hızla itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalıştılar. Fransa'nın güneyinde orman yangını çıktı. Gonfaron kasabası yakınlarında deniliyor bilinmeyen sebeplerle, ama orada da kuraklık var tabii, Türkiye'deki gibi nem oranlarında düşüklük var. Hemen müdahale etmişler. Yine Fas'ta, Kuzey Afrika'da 700 hektardan fazla ormanlık alanda yangın etkisini sürdürüyor. Haiti'de de deprem olmuştu hafta sonu. Dün aktarmıştım size. Can kaybı 1419'a ulaşmış durumda. 7.2 şiddetinde, büyüklüğünde bir depremdi. 6.000-7.000 insan da yaralanmış durumda Haiti'de. Evet, dünya böyle felaketler, pandemi ile sarsılırken gerici Taliban hareketinin Afganistan'da ABD ve NATO'nun çekilmesiyle birlikte ipleri eline almasının şokunda. Bu kadar hızlı kimse beklemiyordu doğrusu. Dün hafta sonundaki gelişmeleri ve pazar günü itibariyle Afganistan'ın başkentinin Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle ilgili notları aktarmıştım size. Tabii bunun yankıları devam ediyor. Taliban'dan hamleler geliyor. Uluslararası toplumda da çok büyük tartışmalar var. Öncelikle Taliban, modern Taliban, şirin Taliban yüzünü göstermeye çalışıyor desek yeridir. Genel af ilan etti Taliban hareketi. Amerikan güçleri eğer ki 1 Eylül'e kadar çekilirlerse, çünkü bu çok benzetiliyor Vietnam'dan çekilmeye, Saigon'dan çekilmeye, ama pek de öyle değil. Havaalanında Amerikan askerleri, hatta Türk birlikleri de görev yapıyor. Dün Pentagon'dan öğrendik, bizim yetkililerimizden değil ama. Dolayısıyla Amerikalı elçilik çalışanları havaalanına dün itibariyle zaten sevk edilmişti. Onların tahliyesi var. Taliban da çıkıldığı için çok dokunmuyor. Öyle palas pandras değil, biraz örgütleyemedikleri, biraz vahim manzaraların tabii yansıdığı bir Amerikan çekilmesiyle karşı karşıya. Taliban da diyor ki 1 Eylül'e kadar bu işleri bitirirseniz size dokunmayacağız. Tabii geçiş hükümeti sözleri verdiler ama bu pek gerçekleşecekmiş gibi de gözükmüyor. Göreceğiz tabii, uluslararası toplumun baskıları da var. Havaalanında çok dramatik manzaralar yansımıştı. Dün aktarmıştım size. Bugün de Taliban bütün uçuşları askıya aldığını duyurdu ve hatta işte kalabalık tabii birikmiş her şeye rağmen Kabil'de havaya ateş açıldı yolunda bilgiler var. Ama siyaseten işleri yumuşak yürütüyor, izlenimi veriyorlar. Eskisi gibi Buda heykellerini yıktıkları dönemlerdeki gibi, işte kadınların taşlanması, modern teknolojik aletlerin kullanılmaması filan gibi şeyler yok. Daha çok ortalıkta çocuk parklarına gidip işte Luna Park'ta ya da spor salonunda Afgan Cumhurbaşkanı'nın sarayında Kadıköy'deki spor salonunda eğlenen, çocukça eğlenen Taliban askerlerinin çocuk kandırırmışçasına diyeceğim var. Çünkü gerçekten ideolojisi şeriat ideolojisine bağlı bir örgüt Taliban. Bunu unutmamak gerekiyor. Fakat tabii hassas nokta orada biraz kadınlar meselesi. Şimdi genel af ilanı ile birlikte kadınlarla ilgili adımlar attılar. Dolayısıyla kadın sunucu Tolo News var, özel bir kanal. Kadın sunucuyla devam ettiler. Kadınlar dahil olmak üzere herkesi işe çağırdılar. Yani kadınların çalışmasına izin verilmiyordu. Çünkü böyle biraz evrimleşme yolunda olunduğu değerlendirmelerini haklı çıkartırcasına. Bir yandan Amerikalılarla bu tahliye pazarlığı yürütülürken bir yandan da bundan sonra ne olacak onun hesabında herkes. Açıkça bir İslam emirliği kuracak Taliban, öyle fısıldıyor yetkilileri. Bir yandan da işte kültür emirliği, kadınların kurban olmasını istemiyoruz diye açıklamalar yaptı. Hükümet yapısı tam olarak net değil ama hani İslami bir liderlik olmalı diyorlar. İslami liderlik olunca tabii kadınlar belli yaşam şartlarında yaşamak zorundalar. Aksini talep edemezler bile, yani mümkün değil böyle bir şey yapmaları. Ama tabii Taliban sözcüsü Süheyl Şahin işte burka giyme zorunluluğu olmayacak da başörtüsü zorunlu olacak demiş, güvenlikleri içinmiş. Yani kadınlara başörtüsü zorunluluğunu bir güvenlik meselesine indirgendiği anlaşılıyor. O saldıracak olan erkekleri adam etmek gibi bir dertleri tabii ki yok Taliban'ın. Zaten İslami esaslar baz alınacaksa bu çok da mümkün değil. Laiklik gerekiyor çünkü böyle şeylere engel olabilmek için. Aksi takdirde mümkün değil, engel olamazsınız. Velhasıl kadın sunucunun programında basın sorumlusu Abdülhak Hamat soruları yanıtlamış. Biraz şirin bir görüntü, herkese eşit davranacakları vurgusu. Ama tabii başka sesler de geliyor. İlk kadın savaş pilotu Nilüfer Rahmani örneğin Biden'a seslenmiş. Bu da enteresan. Yani emperyalist güç, ülkesini bu hale getirmiş olan bir emperyalist güçten ricacı oluyor. Kadınlar da o kadar dramatik bir durumda ki artık ne yapacaklarını bilemez haldeler. Beni duymanızı istiyorum. Lütfen aileleri kurtarın. Kadınların, küçük kızların size ihtiyacı var. Lütfen ailemi kurtarın demiş. Çünkü kız çocuklarını savaşçılar için evlerden topladığı yolunda, yani bu şirin gözüken hareketlerin dışında haberler geliyor. 5 yıl önce Taliban'ın başından vurduğu aktivist de aynı şekilde Malala Yousafzai, kendisi uluslararası kamuoyunda meşhur olmuştu. Aynı şekilde kız çocukları için duydukları endişeleri dile getirmiş durumda. Yine doktora eğitimini Türkiye'de tamamlayan, Kabil'de görev yapan bir akademisyen de, ki ismini vermek istememiş orada çünkü başına iş gelebilir. İlk günleri anlatmış. Taliban medyaya çok iyi şeyler söylüyor ama gerçek öyle değil diye vurgulamış ve hayatlarından endişe ettiklerini dile getirmiş durumda. Evet, Taliban, Eşref Gani hükümetinin tabii ani çöküşü tartışılıyor. Dün nereye gittiği belli değildi. Orta Asya Cumhuriyetlerine gittiği söylendi ama Umman'da çıktı. Oradan Amerika'ya gideceği söyleniyor. Amerikalılar da nerede olduğu konusunda çok da konuşmak istemediler açıkçası. Merkez Bankası Başkanı yine ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Ecmal Ahmedi Eşref Gani hükümetine yüklendi. Bir de paraları da toplayıp helikopterden saçarak sığmayınca kaçmıştı Eşref Gani. Çekilme tartışmalarının devam ettiğini, özellikle ona yükseldi Kabil Havaalanı'nda Taliban'dan kaçış sırasında yaşanan dramatik manzaraların, ki köpekleri, eğitimli köpekleri tahliye ederken insanlar gerçekten çok vahim, uçaklara tıkış bekiş doldurulmuş gözüküyorlar ki Alman uçağında da bir tane uçaklardan birinde de 7 kişi varmış. Onlar kimseyi almak zorunluluğu hissetmemişler. Amerikan uçağının iniş takımlarında, ki o takım iniş takımlarına girmeye çalışan insanlar vardı, orada insan kalıntıları da bulunmuş. Uçağın kanadının penceresinin arkasında öyle videolar da yansıyor. Hakikaten çok dramatik görüntüler burada. Velhasıl tabii bir şekilde bu işler çözülecek, nereye evrilecek, herkes onu tartışıyor. Bir yandan da Amerika'nın ortaya koyduğu bu sefil görüntüler. Belki Vietnam anı diyemeyiz ama Amerikan İmparatorluğu tırnak içinde açısından gerçekten çok trajikomik görüntülerdi Afganistan'daki 20 senelik varlıklarından sonra. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Taliban'ı uyardı ve dedi ki, yani bundan sonra Taliban'ın eylemlerine göre hareket edeceğiz biz dedi. Joe Biden da dün akşamüstü dün öğle saatlerinde ben de aktarmıştım size, açıklama yapacağını söylemişti. Afgan halkına hitap etmekten hatta bahsetmişti ki Biden öngörülerinde çok yanıldı. Afgan ordusu güçlü bir ordu, ona güveniyorum demişti ama hayal kırıklığı yaşıyormuş Biden. Dün akşam bütün bu planlama ve istihbarattaki büyük sıkıntıların ardından Afganistan'la ilgili açıklamalar yaptı Joe Biden. Bir kere amacımız orada ulus inşa etmek değildi dedi. Orada Amerikan topraklarına Afganistan'dan yönelen saldırıları önlemekti. 20 sene boyunca onun için Afganistan'da kalmışlar yani yerseniz. Durumu izliyoruz dedi. Alternatiflere bakıyoruz. Hızlı çöküş yaşadı. Beklemiyorduk bu kadarını dedi. Çin ve Rusya'nın Amerika'nın kaynaklarını sonsuz bir savaşa harcamasını istediğini söyledi. Zannedersiniz bütün Hint Pasifik diyorlar, Asya Pasifik'ten Amerika çekiliyor. Hayır, çekilmiyor. Askeri harcamalarda bir kısıntı da yok. Yani o yüzden enteresan, Afganistan'dan çekilmeyle bu iş olmuyor tabii. Eşref Gani'den yakındı. Amerikan hükümeti Taliban'la uzlaşmanın işe Afganistan hükümeti uzlaşsın demiş Amerikalılar Afganistan hükümetine ama onlar uzlaşmamış. Çok enteresan. Afganistan hükümeti Taliban'la anlaşmadan Amerika Taliban'la anlaşmıştı. Biraz masal anlatmış açıkçası. 1 trilyon dolardan fazla para harcadık, Afgan ordusunu donattık, onlar başaramadılar demeye getirmiş. Büyükelçiliğimizi kapattık, tahliye ettik diplomatlarımızı. Artık yalnızca havalimanıyla sınırlı iş. Niye sınırlı? Hemen çekip gidecekler herhalde. Tümüyle mi çıkacaklar? Göreceğiz hep beraber. Ama Afgan halkına da yardımları sürdüreceklerini söylemiş. Pişman değilim demiş Afganistan'daki varlığı sonlandırma kararından. Daha sonra tweetler de attı. 6000 Amerikan askeri daha gidiyor. Yani tahliyeler tabii tamamlanıyor. Herhalde ondan sonra da kalmayacaklar. Bilemiyoruz. Peki kim kalacak? Tabii bu da önemli bir şey. Velhasıl oraya geleceğim. 500 milyon dolarlık bir de fon açıklamış Afgan halkı için. Bush'un bütün bu Afganistan Savaşı'nın 11 Eylül'den sonra mimarı olan Bush da nedense eşiyle beraber, çok anlayamadım açıklamayı ama Afganistan'daki trajik olayları çok üzüntüyle izlediğini, kalplerinin efendim Afgan halkıyla birlikte olduğunu açıklamış. Ne kadar göz yaşartıcı açıklamalar bunlar. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de toplandı acil olarak. Tabii genel çağrı Taliban'a kapsayıcı bir hükümet kurulması yolunda, yeni bir hükümet kurun diyorlar. Küresel terör tehdidi olmaktan da Afganistan'ın çıkartılması, yani Taliban dışında IŞİD, El-Kaide ki onlar da cirit atıyor. Güya Taliban'ın onlarla savaştığı yolunda tevatürler var ama kimse tam olarak Taliban gerçekten Afganistan'da düzeni sağlayabilecek mi onu da kimse bilmiyor. Pek çok açıklama var. Bu konuda herkesin çağrıları var. Rusya Büyükelçisi, BM Daimi Temsilcisi Nabeznya, Vasili Nabeznya açıklama yaptı. Panik yapmaya henüz yer yok vurgusu yaptı. Sakin gözüküyor Rusya. İran'ın da aynı şekilde çözüm sürecinde Pakistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte rol oynayabileceğini de altını çizmesi dikkat çekici. Tabii afyon üretimi bir başka kaygı. Taliban'ın gelirlerinin büyük bir kısmını, yarısını, yarıdan fazlasını afyon üretiminin oluşturduğunu herkes biliyor. Bu koşullarda Afganistan ne olacak? Afganistan'daki uluslararası güçler çekiliyor. Peki Türkiye'yi aylardır konuşuyoruz. Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nı işletme. Yani böyle hani İstanbul Havalimanı'nın işletmesi gibi bir şeyden bahsetmiyoruz tabii. Taliban yönetiminde bir havaalanının işletilmesine talip bir Türkiye var. Pentagon sözcüsü John Kirby'nin bir açıklama yaptı. Birlikte çalışıyoruz dedi. Havaalanının temizlenmesi ve güvenliğinin sağlanması konusunda tabii Taliban, Türkiye'de NATO üyesi, onlar da çekilmeli diye açıklama yapmıştı. Bundan sonra ne olacak hep beraber göreceğiz. Bir Türk güvenlik kaynağı Reuters haber ajansına konuşmuş ve Taliban isterse biz güvenlik desteği sağlarız. Yani aslında Türkiye'nin Taliban'la anlaşması ve onu meşrulaştırıcı güç olarak, böylece Amerikalılar da dönüp diyebilecekler ki tamam biz 1 Eylül'de çekildik ama bakın Türkiye burada diyebilecek. Öyle gibi gözüküyor. Şimdi her ne kadar Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nı kontrol etme planının dondurulduğu, durdurulduğu söylense de şimdilik bir durdurma bu. Sonrası Allah kerim diyeceğimiz bir durum. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı mevkidaşı Antony Blinken'la telefonda görüştü. Çok fazla içerik açıklanmadı açıkçası. Gizli bir anlaşma olduğu da öne sürülüyor biliyorsunuz. Hatta işte Kabil Havaalanı'ndan Afgan sığınmacıların bir kısmını, tahliye edilecek olanların Türkiye tarafından geçici olarak tırnak içinde alınması şeklinde. Çavuşoğlu'nun bir dizi görüşmesi var tabii. Yani Almanya Dışişleri Bakanı, Danimarka, Gürcistan herkesle görüşmüş durumda. Çavuşoğlu'nun bugünkü açıklamaları Taliban'ın verdiği mesajları Türkiye'nin olumlu karşıladığı yolunda oldu. Hızlı gelişti diyor, son haftalarda ilerledi, ele geçirdi, diyalogumuzu tüm taraflarla sürdürüyoruz diye bir açıklama yapmış durumda. Tabii göçle ilgili de hemen önlem alıyor Türkiye, biliyorsunuz. Duvar örülmesi İran sınırına gibi, onları ayrıca aktaracağım ama şimdi bir yandan tahliyeler var. THY uçağı İstanbul'a gelmiş durumda. Savunma Bakanlığı'nda da Afganistan toplantısı yapılıyor. Yani Türkiye'nin hareket tarzı herhalde buralardan bir şekilde çıkartılacak. Tabii göç meselesi çok önemli. Burada Afganistan'dan zaten Türkiye'ye bir göç vardı. Daha da hızlanması iç kamuoyunda büyük endişe kaynağı. Bu koşullarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden bir uyarı da bulundu. Bir kez daha söylüyorum dedi. Yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan dedi. Avrupalılara ve Amerika'ya da biz AKP'ye benzemeyiz diye vurgu yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bu Taliban tartışmaları falan derken, bu arada Amerika'dan Türkiye'ye bir de seyahat uyarısı geldi ki dördüncü seviye. Yani tabii bu kadar çok göçmen doldurulursa maalesef her yerden bir provokasyon da olabilir tabii ki. İlle de şey olacak değil, planlı programlı yabancılar şunlar bunlar, herkes karıştırabilir. Böyle bir ortam var maalesef herhalde, ya da Amerikalılar öyle görüyor olsalar ki. Pandemiyi de katıyorlar işin içine, yani sadece bir terörizm tehdidi değil, hepsiyle birlikte yüksek riskli, en yüksek riskli ülkeler listesine bir güzel koymuş durumdalar Türkiye. Evet. Birazdan konuşacağız, Metin Gürcan'a da soracağız gerçekten neler olup bitiyor. Çünkü hakikaten hükümetin nasıl burada bir hareket edeceğini tam olarak da anlayamadığımızı görüyoruz. Bu koşullarda Müslüman, daha çok siyasal İslamcı, monarşi, mutlak monarşi ile yönetilen ülkelerden bir de Taliban'ı kucaklarında, sınırlarının hemen ucunda buluveren ülkelerin de yönetme krizleri var. Önlerindeki Talibanistan'ı ya da İslam Emirliği'ni. Suudi Arabistan tabii Afgan halkının tercihlerinin yanındayız diye açıklama yaptı. Doğru, Taliban'a en büyük desteği veren mutlak monarşi Suudi Arabistan. Tabii Hamas ihvan, Filistin ihvanı, onlar da tebrik ettiler. Uluslararası temaslar Avrupalılardan daha temkinli açıklamalar olduğunu belirtmek gerekiyor. Afgan, Britanya en çok bu siyasal İslamcılarla iştigal etmeyi seven batılı ülkelerden bir tanesi, Anglo-Saksonların kalesi demek lazım herhalde. Dışişleri Bakanı Britanya'nın hemen olumlu etkilemeye çalışmalıyız Afgan yöneticilerini. Afganistan yöneticileri dediği Taliban'ı olumlu etkilemeye çalışacaklarmış. Evrime katkıda bulunuyor biliyorsunuz Britanya mütemadiyen. Almanya, Afganistan'a kalkınma yardımını dondurdular. Önceden de söylemişlerdi. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Kabil'den gelen görüntülerin Batı için utanç verici olduğu saptaması var. Merkel ise tabii daha çok bu krizi Türkiye'nin üstüne yıkma konusunda mahir bir lider. Her ne kadar artık Eylül sonbaharda Merkel artık olmayacaksa da Alman siyasetinde çok iyi dizayn ediyor kendisi. Avrupa'ya Afgan göçmen gelmesin. Nitelikli olanların bir kısmını tabii alabilir Almanlar ama geri kalanları Türkiye'de tutabilmek için her türlü mesajı vermekte usta bir siyasetçi. Fransa Cumhurbaşkanı aynı şekilde, Fransızlar da düzensiz göçten kaygılılar, onu belirtmek gerekiyor. Ama tabii dikkatler Çin ve Rusya'da. Ben dün aktarmıştım Çin ve Rusya'nın pozisyonunu, ona eklenen notları belki söylemek gerekiyor. Çin yönetimi Taliban'a belki en sıcak yaklaşan, Çin Komünist Partisi, komünizm, Çin'e özgü bir sosyalizm olduğunu düşünürsek dikkat çekici bir tavır sergiledi Çin. Taliban heyetini de ağırlamışlardı. Şimdi Taliban'ın Çin topraklarının hedef alınmasını önlemesi karşılığında Taliban'ı tırnak içerisinde tanımaya yeşil ışık yakıyor demek lazım. Ama Çin basınına baktığımız zaman ve Çin'i yakından takip eden yorumculara baktığımız zaman temkinli olduklarını da anlıyoruz. Sakin bir biçimde durumu yönetilmesine vurgu yapıyorlar. Eğer Taliban düzen ve barışı sağlayamazsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin duruma el atması ve BM barış gücü gönderilmesi aslında belki de herhalde en baştan en doğrusu. Hatta kimileri Çin'in Afganistan'ı işgalinden falan bile bahsediyorlar çok fazla. Tabii sınırlarının içine olaylar sirayet ederse. Tabii Çin'de en büyük odak Afganistan'dan çekilmeyle Biden yönetiminin Hint-Pasifik dediği Çin bölgesine yayılma, orayı yeniden organize etme, reorganizasyon girişimleri. Bu bağlamda Tayvan'la ilgili ben arada aktarıyorum size notları. Sürekli Tayvan Boğazı'ndan Amerikan askeri gemileri geçip gidiyor. Çin'de devrim olduktan sonra milliyetçi Çinlilerin kurduğu bir yönetim var Tayvan'da ama tanınmıyor tabii. Hatta Amerika bile tanımıyor. Tek Çin politikası da uygun, resmi kağıt üzerinde Amerika'nın pozisyonu. Şimdi Çin medyası bu Afganistan gelişmelerinden sonra Tayvan'daki bağımsızlık yanlılarına hitaben Amerika'ya da fazla güvenmeyin, bakın neler oluyor gibi ikazlar yapıyorlar. Ayrıca Çin ordusu Tayvan yakınlarında da tatbikat başlatıyormuş. Onu da son haberi geldi. Çin ve Rusya'nın birlikte çalışmasını vurguları artıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Sergey Lavrov'la telefonda görüştü ve bu birlikteliğin altı çizildi. Tabii Rus Dışişleri Bakanlığı bir yandan Taliban istikrarı sağlayabilecek mi, Orta Asya Cumhuriyetlerine etkileri ne olacak ona bakıyor. Taliban'la ilk temaslar da gerçekleştirildi. Afganistan tarafının, Afgan tarafının, Taliban tarafının güvenlik garantisi verdiğini söylüyor. Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Taliban temsilcisiyle de bu Büyükelçi Dmitri Zhirnov temaslarda bulunuyor bugün. Ama öte yandan da olası Taliban saldırganlığına karşı Rusya Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının kullanabileceği bir takım haberlerin de mesajlarını veriyor. Aynı zamanda tatbikatlar yapılıyordu. Rusya'da tartışmaları da tetikledi elbette. Sovyetler Birliği'nin Afganistan yenilgisiyle de ilintili bir biçimde Gorbaçov'un açıklamaları oldu. Gorbaçov'un dersler almalıyız dedi ve hataların tekrarlanmaması gerektiğini söyledi. Amerika'nın zaten Afganistan'ı istila etmesinin kötü bir fikir olduğunu da Gorbaçov altını çizmiş durumda. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Blinken'la durumu görüştü. Tabii Lavrov'un da eleştirileri eksik olmuyor. Bütün bu işlerin sorumlusunun Amerikan yönetimi olduğunu vurguladı. Çinli Dışişleri Bakanı Wang Yi ile de temaslarını demin andım. Çöküşün Amerika sayesinde gerçekleştiği görüşündeler ve Orta Asya en büyük dertleri Rusya'nın. Afganistan sınırında ortak tatbikat Tacikistan'la bir ay boyunca sürecek bir tatbikat olacak. Özbekistan tabii bu arada alarmda. Onlar da Taliban'la sınır kontrolü için temas kurduklarını duyurdular ki bir Afgan askeri uçağı sınırda düşmüştü. Hava savunma sistemleri daha doğrusu Özbekistan'ın düşürmüştü bu Kabil'i ele geçirme sırasında. Çıkan Afgan askerleri de sınırlarını açıyor gibiler ama tabii temkinliler, oradan ne geleceğini tam olarak bilemiyorlar ve şimdiden de epey bir tartışma çıkacağı anlaşılıyor bu çerçevede. Evet, böyle özetlenebilir bir manzara olduğunu belirtebilirim Afganistan meselesinde. Türkiye'nin rolü burada önemli. Tabii Türk dış politikasında çok eleştirilen dış maceralar Suriye, Libya ve şimdi Afganistan sürekli olarak Türk askerini Türkiye sınırlarının dışında görüyoruz artık. Dünya da öyle görüyor. Acaba bu sefer de Taliban gibi bir yönetimin bulunduğu, dünyanın tanıyıp tanımayacağı belli olmayan Afganistan'da da yine Türk askerlerini mi göreceğiz ya da neden görüyoruz? Neden Amerika bu kadar çok Türkiye'nin Afganistan'da olmasını da istiyor gibi de sorular var. Kimse de yani biz çıkarken siz niye kalıyorsunuz demiyor tabii Türkiye'ye. Böyle bir manzara var efendim. Şimdi birazdan hem deminden beri özetlediğim başlıklar, uluslararası tepkiler, yankılar hem de işin Türkiye'ye uzanan ucu ne anlama geliyor hepsini uluslararası güvenlik analisti Deva Partisi'nin kurucu üyesi Metin Gürcan'la konuşacağız. Şimdi bir ara verelim. Arkadaşlar ne seçmişler? Evet, Farhat Darya'yı seçmişler. Biraz Afganistan'dan, bölgeden tınılar diyelim. Kulaklarımızın pasını alalım. Az sonra Metin Gürcan'la burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
خیال من یقین من جناب کفر و دین من به wish they had to mean a man. The ore knows an in a man. The ore knows an in a man. The ore man yak in a man. Junob e kufru din a man. Wish they had to mean. Dior e nozanine man, Dior e nozanine
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda güvenlik analisti, Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum Metin Bey katıldığınız için. Eksen'e çok hareketli günlerden geçiyoruz.
Evet.
Değerlendirme yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Önümüzdeki resim ne onu anlamaya çalışıyoruz. Oldukça da karışık, biraz toz duman ortalık tabii. Geçmiş deneyimlerimizde yaklaşıyoruz duruma. Bu kadar beklenmedik bir durumda da analiz etmenin güç olduğu bir dönem. Biliniyordu bu çekilme başladı büyük ölçüde, bu ay sonunda da tamamlanması gerekiyor. Ama tabii Taliban çok hızlı hareket etti. Amerika'nın, NATO'nun çekilmesi ortada biraz tabii Taliban söz konusu olduğu için dramatik görüntüler de oluştu. Ama insanlar tabii Amerika'nın çekilme kararını, bu kadar alelacele olmasını, biraz da Trump yönetimi döneminde de bu tartışmalar yaşandığı için bu kadar tereyağından kıl çeker gibi Amerikan devletinin bu kararı alıp uygulaması karşısında çeşitli görüşlerini ifade ediyorlar. Öncelikle genel manzara, Afganistan'dan çekilmeyle ilgili Batı'nın çizdiği manzara. Çok büyük tartışmalar var çünkü. Stratejik hesaplara yoranlar var. Amerikan hegemonyasının çöküşüne yoranlar var. Büyük hata yapıldığını söyleyenler var. Hata yapılmadığını söyleyenler var. Siz resmi nasıl görüyorsunuz? Önce genel değerlendirmenizi almak istiyorum derinleştirmeden önce.
Şimdi Ceyda Hanım, artık Afganistan bir sıvıya dönüştü. Şimdi her yere akacak. Yani onu söyleyelim. Yani hem insan hareketliliği açısından hem de güvenlik riskleri açısından. Dediğiniz gibi gelişmeler de çok hızlı. Yani dakikalarla, saatlerle gelişiyor. Yani günler, ayları sığdırmamız gereken gelişmeleri bu kadar hızlı yaşamak da pek hayırlı değil. Şimdi bunun tabii hem bölgesel anlamda hem de Türkiye olası etkilerini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi aslında sorunuz da temel şey. Türkiye'de özellikle jeopolitik okumalarda işte Amerika'nın büyük yenilgisi, mağlubiyeti, çuvallaması tarzında yaklaşımlar var. Bir de bunu Amerika bilerek yaptı. Akıllı dizaynı, işte üst takım, Amerika'nın mutlaka bir planı hesabı vardır. Bütün bu olanlar o plan çerçevesinde devam ediyor şeklinde yorumlar var. Ben açıkçası öncelikle Amerika'nın Afganistan'daki bu ani ve hazırlıksız çekilmesini, hatta sıvışmasını diyeyim. Yani resmen sıvıştı Afganistan'da. Evet. Yani illa bir zafer mağlubiyet ikilemine sokmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani ama hem sahada hem de diplomatik olarak Amerika, özellikle Biden yönetimi, bakın burası önemli, Amerika'da demeyelim, Biden yönetimi büyük çuvalladı. Hem Biden yönetimi hem içeride, yani Amerika'da iç kamuoyunda, yani halk nezdinde, hem de senatoda, cumhuriyetçilerin ağırlıklı olduğu senatoda, hem de uluslararası ortamda, küreselde çok ciddi şekilde karizması çizildi. Bunu söyleyelim. Acaba evet, toparlayacak mı bilemiyorum. Çünkü Temmuz ayı başında Biden'ın konuşmalarına baktığımızda, Amerikan yönetiminden gelen sinyallere baktığımızda, her şey yolunda, tıkırında. Yani Amerika Afganistan'dan çekilse bile Afgan hükümeti güçlü yerinde duruyor. Afgan ordusu kendini, Kabil'i savunabilir, Taliban ilerlemesini durdurabilir gibi bir resim vardı. Şimdi ben medyamızda meseleleri ideolojik gözlüklerden okuyan ve biraz da bana göre küresel okumada renk kör olan bir kısım zevatın Afganistan yorumlarına baktığımda, bu üst akıl ABD dizaynı, buna çok katılmıyorum açıkçası. Yani net bir şekilde söyleyeyim, Amerika büyük çuvalladı. Biden yönetimi bile bu büyük çöküşü beklemiyordu. Şimdi soru şu aslında, yani eğer bunu söylüyorsam, hani Amerika'nın yıllık 80 milyar dolarlık istihbarat bütçesi var, 700 milyar dolarlık bir askeri savunma bütçesi var. Yani bu kadar büyük bir makina nasıl bu yaşananları öngöremedi? Niçin Amerika'nın güvenlik ve istihbarat bürokrasi yaşananları öngöremedi? Bu bence daha doğru bir soru. Ama şimdi burada Amerikan kaynaklarına baktığımızda, şimdi bazıları mesela Afgan devletine ve ordusuna yönelik ciddi zafiyet ve yaklaşan çöküşe dair gerçekçi raporların bürokrasi içerisinde hasır altı edildiğini söylüyor. Bazıları Biden yönetiminin kendilerine ulaşan bu karamsar raporları görmezden geldiğini, Biden yönetiminin, ve bunu hem kamuoyuna hem de uluslararası ortama aktarmadığını söylüyor. Yani içeriden bürokrasi çalışmış fakat siyasi bir gizleme, örtme faaliyeti diyor. Bazıları Afgan hükümeti ve ordu yetkililerinin Amerikalıları kandırdığını, yani mış gibi davrandıklarını ve güçlü oldukları imajını verdiğini söylüyor. Ama burada görünen şu, Afgan hükümeti Amerikan istihbaratının öngörüsünün aksine aylarca dayanamadı. Afgan ordusu ise bir ayda buharlaşıverdi. Dediğim gibi bu Biden yönetimi için çok ciddi bir karizma kaybı diye değerlendiriyorum ben bunu. Evet. Bunun arkasında da aslında bir çekiliş, stratejik okuma, böyle bir akıl, üst düzey, bunu okumuyorum. Bence yok.
Evet. Peki şimdi çok acayip bir manzara var. Böyle modern Taliban, yeni Taliban var. İşte El-Kaide'ye, bir yandan Çin'e ve Rusya'ya güvenlik garantileri veren, çünkü Taliban değil sadece orada, IŞİD, El-Kaide, geçmişteki işbirlikleri vesaire düşünüldüğü zaman başka farklı gruplar da olduğu için, onları engellemek, düzeni kurmak, kadınların iş hayatına katılması, ay burka takmasınlar ama tabii güvenlikleri, erkekler saldırır diye başörtü giysinler diyen bir Taliban var. İşe dönebilirler, kadınlar çalışamazdı eskiden ama işe dönebilirler diyen bir Taliban var. Böyle bir Taliban 2.0 gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Sanki yani bu Taliban aklı mı tabii, yoksa başka bir yerlerden mi pazarlanıyor diye de insan doğrusu şüphelenmiyor değil. Bunun üzerinden bir tanınma tartışmaları, meşruiyet tartışmaları tabii tekrar devreye sokuluyor aslında. Askeri şiddet uygulayarak askeri zafer kazandı tabii, yani demokratik bir seçim falan değil Afganistan'da olup bitenler. Her ne kadar daha önceki yönetim kukla bir yönetim diye pek çok insan Amerika ile hareket ettiği için düşünse de, böyle bir acayip bir yeni bir ulus Taliban öncülüğünde diyelim, laik olmayan bir İslam emirliği altında diyelim, bir ulus inşası. Bütün dünyada bu işin müzakeresi mi yapılıyor, yoksa hakikaten doğal süreçler mi bunlar? Bir anda karşımızda geçmişteki bütün çizdiği algıları değiştiren bir örgütlenme mi var? Nasıl yorumlamak lazım yeni Talibanlı Orta Asya'yı? Peki güvenlik açısından da soruyorum bunu tabii ki.
Tabii çok güzel, aslında kapsamlı da bir soru. Ama şimdi bir önceki soruyla da olayı şöyle bağlamak lazım. Hani olay dedik yani Biden yönetiminin karizması büyük çizildi ve bu işi öngörmüyorlardı. Şimdi belki şu soru da anlamlı. Tam da bu sizin aslında sorunuzla da bağlantılı. Amerika'nın niçin şimdi Afganistan'dan çıkmak istiyor? Yani bu kadar büyük bir çaba içerisinde. Ben bunu biraz Amerika'nın küresel tehdit algılamaları hem de iç siyasetle ilgili olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi küresel tehdit algılamaları boyutunda tam da sorunuzla alakalı. Amerika artık 2000'lerin başında 11 Eylül saldırılarıyla başlayan böyle küresel terörle mücadele dönemini kapatmak istiyor. Yani küresel jandarma rolü, iddialı ulus devlet inşa projeleri, küçük savaşlar artık hem siyaseten hem de ekonomik anlamda Amerika'ya çok maliyetli gelmeye başladı. Zaten aslında Biden dünkü tweetinde bunu itiraf etti. Artık dedi 20 yıllık küresel terörle mücadele, küçük savaşlar, ulus devlet inşa dönemi kapandı. Ben bunu devam ettiren 5. Amerikan başkanı olmayacağım. Artık Amerika'nın gerçek şeyi 30 yılda yönelişi büyük güç mücadelesi ve temel hedefi konvansiyonel güçlerle, yerel ittifaklarla bu küresel terörle mücadeleyi yapmak. İşte burada Ankara'nın taşeron rolü Afganistan'da ön plana çıkıyor. Onu da belki tartışabiliriz.
Evet, onu oraya gelecektim.
Çin, Rusya gibi küresel rakipleri çevrelemek. Yani artık Amerika büyük güç mücadelesine hazırlanıyor. Şimdi burada Afganistan'dan bu nedenle çekildi diyelim. Bir de tabii seçim vaadiydi iç siyasette Biden'ın. Yani bu tarz artık büyük anlaşma, Asya, Pasifik, Çin, oralara kuvvet kaydırma gibi bir şey var. Şimdi Taliban işi, biliyorsunuz Afganistan benim kişisel hikayemde bir parçası. Orada görev yaptım.
Evet.
Tam da o 11 Eylül saldırılarından sonra 2003-2004 döneminde Kazakistan, Kırgızistan'da görevler yaptım. Şimdi şunu net söylemek lazım. Afganistan'da Amerika çuvallamadı sadece. Yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu uluslararası koalisyon, yani modern dünyanın tüm ilerici çabaları koyu bir karanlığa teslim oldu. Bunun hakkını verelim. Yani bunu ideolojik sağcı, solcu, Amerikancı, Rusçu demeden konuşuyorum. Yani burada bana göre Türkiye Afganistan'da karanlığa, yani Afganistan'ın karanlıktan çıkmasına yardımcı olmalı. Karanlığın daha da artmasına değil. Şimdi bu da önemli. Şimdi burada Taliban olayı şimdi ılımlılaştı, değişti. Yani açıkçası benim sahadaki tecrübem, artı akademik çalışmalarım bana bu konuda biraz temkinli, hatta endişeli olmayı dayatıyor. Çünkü şimdi Taliban ılımlılaştı söylemi veya değişti söylemi neye göre? İşte bir sene, iki sene öncesine kadar. Ama şimdi Taliban'ın temel sorunu güç ve iktidarla, yani gücü ele geçirdiğinde, iktidara geldiğinde Taliban çok dayatmacı ve aşırı ideolojik hale geliyor. Bunu 96-2001 döneminde yaşadık. Şimdi Taliban muhalefetteyken işte sevgi pıtırcığına dönüştü, acayip modernleşti, böyle baya baya bir ılımlılaştı falan. Bana çok açıkçası inandırıcı gelmiyor bu söylemler. Asıl test şimdi başlayacak. Şimdi görebildiğimiz kadarıyla Kabil'de bir yeni hükümet kurulacak. Ama gene görebildiğimiz kadarıyla Amerika falan bunu çok istedi mesela. Bir hibrit olsun. Yani eski Afgan hükümetinden yetkililerle Taliban ortak, hatta Türkiye'nin de istediği bence Abdullah Doğa'daki müzakereci, Gulbettin Hikmetyar, bu Rahmani grubu, Ankara, bunları falan destekliyor. Bunlar da hükümette olsun diyorlar ama Taliban bu işe çok sıcak baktığını söyleyemem ben. Yani çok öyle geçiş hükümeti falan gibi bir şeyi yok. Şimdi buradan da şuna geliyoruz. Bakalım güç ve iktidarla buluştuğunda Taliban nasıl bir yönetim sergileyecek? Yani benim açıkçası biraz karamsar bir kehanetim var burada. Yani bazıları tabii beni bu konuda eleştiriyorlar ama ben Afganistan'daki paterne baktığımda bunu söyleyebilirim. Şimdi Afganistan'da bir iç savaş beklemiyorum ben. Yani devlet çökmüş durumda. Ordu tamamen bozguna uğramış ve tasfiye edilmiş durumda. Yani bütün Afganistan'daki Taliban karşıtı aktörlerin bir araya gelerek bir koalisyon kurup Taliban'a karşı şu anda direnişe geçmeleri çok zor. O zaman ne olacak? Görünen böyle bir 1-2 yıl, 3 yıl hatta Taliban yönetimi altında Afganistan gidecek. Şimdi Taliban yönetimi altında gittiğinde de ne olacak Ceyda Hanım? Şimdi düşünün, Kabil'de radikaller ve ılımlılar arasında ben bir çatışma olacağını düşünüyorum Taliban çatısı altında. Şimdi kadının statüsü, vergiler, bankacılık sistemi, yargı sistemi, şeriat mı, modern hukuk mu? Bütün bu tartışmalar zaten İslam'la modernitenin arasındaki 200-300 yıllık tartışmalar, bu kadim tartışmalar Taliban içinde, Kabil'de tartışmaya başlanacak ve bir yarılma yaşanacak, ılımlılar ve radikaller. Şu anda Taliban'ın ılımlıları güçlü gibi gözüküyor. Yani uluslararası diyalog çabaları, meşruiyet arama çabaları, işte Amerika ile Rusya ile Çin'le ilişkiler, böyle yerel dengeleri gözetme, böyle çok fazla hem Afganistan içinde hem de küreselde kamu diplomasisine dikkat etme, kadınların işte okula mukula gidebilir. Hani bu tarz böyle değişik mesajları böyle iyi gidiyor ama günün sonunda benim şöyle endişeliyim, yönetim ele geçirdiğinde radikaller de güçlenirse Taliban içerisinde ben bu çatışmanın kesinlikle yaşanacağını değerlendiriyorum. Evet. Şuna da bir kehanet olarak hani Metin Gürcan demişti dersiniz, bir kenara not edin. Yani bu çatışmada sertleştikten sonra 1-2 yıl içerisinde iki opsiyon çıkacak karşımıza. Ya Taliban'ın radikal unsurlarına karşı Afganistan'da bir iç ayaklanma yaşanacak, ya da Afganistan'a uluslararası bir askeri müdahale yaşanacak. Bu kaçınılmaz. Yani Afganistan'ın 70'lerden beri paterni böyle zaten.
Peki. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Bütün bu tartışmaların tabii aylardır biz devam ettiriyoruz. Çünkü Kabil'de artık tabii Kabil Havaalanı'nın işletilmesi gibi bir başlığın içine sıkıştırılan bir tuhaf bir görüntü var ama Amerikalılar istekli gibi gözüküyor. Hani Amerika çekiliyor ama Türkiye kalsın. Müslümanlık üzerinden olay kurgulanıyor. Fakat Taliban'ın ilk baştaki tepkisi tabii Türkiye'nin de NATO şemsiyesi altında orada bulunduğu. Dolayısıyla çekilmesi gerektiği yolundaydı. Doha'dan İstanbul'a taşınmaya kalkışıldığı zaman bu konferans Anthony Blinken'ın öne ayak olmasıyla o da olmamıştı zaten. Yani zaten herhalde Taliban hesaplıyordu ülkeyi ele geçireceğini bu çekilmeden sonra. Bilemiyoruz arkasındaki hesapları tam olarak. Fakat şimdi bu yumuşak mesajlarla birlikte bir anda işte bir takım sözcüler, bu Taliban sözcüleri Türk medyasına da konuştular. Kardeş ülke Türkiye, İslam ülkesi. Çok güzel bizimle olması gibisinden. Nedir bu gizli anlaşma, çok tartışıldı tabii ama benim anlamadığım, biz Pentagon sözcüsünden ya da yabancı analistlerden Türkiye'nin oynayacağı olası rolleri işitiyoruz. Yani Savunma Bakanımız sadece Kabil Havaalanı'nın işletilmesinden bahsediyor. Tam olarak Türkiye orada kalacak mı? Ne olacak? Neler pişiriliyor? Ne dersiniz?
Şimdi durum değişti. Yani bence bu Kabil Havalimanı falan bunların hepsi yalan oldu. Bu pazarlıkların hepsi Amerika ile yapılıyordu. Şimdi ortada Amerika yok artık. Yani aslında tam da Amerika'nın Türkiye'ye öngördüğü oldu. Amerika şunu söylüyordu. Yani görecek ki pazarlık değildi zaten. Batılı misyonlar başta Amerika Büyükelçiliği kapanmayacak. Kabil Havalimanı'nın sivil bölümünün işletmesi ve güvenliği Türkiye'den sorumlu olacak. Havalimanıyla elçilikler arasındaki yolun güvenliği de biz alacaktık falan. Ama şu anda durum değişti. Tanılanın aksine ve öngörülemeyen şekilde Taliban hızla Kabil'e girdi ve kontrolü aldı. Şu an havalimanının kontrolü de Taliban'da. Tahliyeler devam ediyor. Şimdi bizim oradaki askerlerimiz bana göre hemen ivedilikle çekilmeli. Çünkü askerlerimizin şu anda orada uluslararası meşruiyeti yok. Yani 600-650 asker. NATO'nun kararlı destek misyonu kapsamında oradaydı. NATO iki hafta önce bu misyonu kapattığına, sona erdirdiğini açıkladı. Zaten meclisler tezkere Aralık 2020'de de bu maksatla çıkmıştı. Şimdi yeni bir görev tanımı yapılması gerekiyor. Bu yeni asker gönderilebilmesi için. Şimdi Taliban'ın da net uzlaşmaz bir mesajı var. Bu konuda hiç yumuşama gevşeme göstermedi. 1 Eylül'den itibaren dedi koalisyon kapsamında Afganistan'da görev yapan askerleri biz eğer terk etmedilerse Afganistan'ı düşman olarak kabul edeceğiz.
Şimdi, Türkiye'de dahil edilir mi? Anlaşma yapılmaz mı Taliban'la bu konuda?
Tabii. Şimdi işte tam da burada Ankara bir Taliban'la müzakere diyalog çabasında. Bakın ben şeye karşı değilim. Taliban'la müzakere ve diyalog olmadı. Çünkü biz Afganistan'ın daha da karanlığa düşmesini istemiyoruz. Bu müzakere ve diyalog masada gerekirse de facto Taliban'ın tanınması anlamına gelebilir. Hani bence buna da bir sıkıntı yok ama günün sonunda yani Taliban'ın niyeti şu, zaten adamın temel stratejisi o. Afganistan'daki yabancı silahlı unsurların mutlaka Afganistan'ın dışına çıkmasını istiyor. Şimdi yani bir asker gönderme fikrine Taliban evet der mi bilemiyorum açıkçası. Yani bu çok önemli.
Biz niye bu kadar çok istiyoruz peki Metin Bey? Yani ne der yani, ben şunu anlayamıyorum. Türk askeri Türkiye sınırlarını korur. 4-5 bin kilometre ötede niçin illa, yani ne gibi bir katkısı olacak? Olacağı düşünülüyor. Yani hani şey diye düşünüyorum ben, mesela Türkiye'deyiz biz. Ay Amerikan askerleri gelsin de burayı bir korusun diye düşünür müyüz biz? Dolayısıyla Afganlar da böyle düşünmeyecektir diye düşünüyorum açıkçası. Bir tuhaf bir şey yani, bir ülke halkının yabancı bir askeri gücün gelip kendisini korumasını istediği fikrine kim nereden kapılıyor? Neden böyle bir ısrar var? Niçin için biz ısrarla onu koruyacağız, bunu koruyacağız diye düşünüyoruz. Nereden çıkıyor bu?
Bu çok güzel bir soru. Hatta ben soruyu şöyle de açayım. Biz geçen sene tam da bu zamanlar ne konuşuyorduk Ceyda Hanım? Yani hiç Afganistan falan gündemimizde yoktu ama Libya konuşuyorduk değil mi?
Libya, böyle evet.
Cufra taarruzuyla Libya'yı fethedecektik. Hatta oradaki Trablus hükümetini koruyacaktık. Onların düşmesini engelleyecektik ve Libya'da böyle bir fethi hikayesi yazıp yani baya baya böyle büyük ekonomik imtiyazlar kazanacaktık. Şimdi Libya harekatı yaparken 3 ay önce mesela hiç ortada Afganistan yokken şu anda da bir Afganistan eşittir BK meselesi. Yani Türkiye'nin güvenliği Afganistan'dan geçiyor hikayesi var. Libya unutulmuş gibi duruyor. Şimdi benim görebildiğim şey burada yani Ankara artık dış meseleleri, Türkiye'nin âli çıkarları, dış politikası veya temel insan hakları veya insanlığın ortak kazanımları perspektifinden değil de tek kişinin siyasi bekası perspektifinden bakıyor. Yani görünen Ankara tek kişinin siyasi bekası için yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın uluslararası meşruiyeti için yürütülen dış ilişkiler kapsamında Afganistan'ı Taliban'la müzakereleri kullanmak, Taliban'ı küresel aktörler yani Taliban'la küresel aktörler özellikle batılı aktörler Amerika ve Avrupalı aktörler arasında arabuluculuğa soyunarak iktidarın ben Ankara'nın kendisine uluslararası itibar ve meşruiyet devşirme niyetinde olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki amaç Taliban'la müzakere yaparak arabulucu rolünü takip etmek ve ya kardeşim Taliban sizle görüşmez isterseniz ben arabuluculuk yapabilirim Taliban'la sizin aranıza girer sizin meramınızı ona daha iyi anlatırım onun meramını size daha iyi anlatırım tarzında böyle bir rol kapma niyetinde bu bence hani Türkiye'nin de çok dış politika çıkarlarına hali çıkarlarına uygun değil ama aynı zamanda bu dediğim gibi temel insan hakları ve insanın ortak kazanımlarına da uygun değil. Hani az önce söylediğim gibi yani Türkiye Afganistan'ın bu karanlıktan çıkmasına yardımcı olmalı. Karanlığın daha da artmasına değil. Yani bu önemli bir ölçüt bence. Yani şu anda diyalog ve müzakere Taliban'dan mutlaka olması gerekir. Çünkü yani bu insanlar günün sonunda yalnız bırakılamayacak kadar Afganistan kıymetli. Yani böyle bir dürüst arabulucu rolüyle etnik, mezhep, dini ve siyasi ideolojik görüşlerden sıyrılarak bütün taraflarla diyalog, müzakere ve Afganistan'daki istikrarın, barış ortamının, huzur ortamının korunması bence Türkiye'nin ana çıkarı ve bu yönde hizmet etmeli. Ama şimdi siz bunu araçsallaştırırsanız ve kendi meşruiyetiniz ve uluslararası itibarınız hatta işte Amerika ile pazarlıklarda kos. Yani yap bana S-400'de bir iyilik, yapayım sana Afganistan'da bir iyilik tarzında al külah ver takke işine sokarsanız ben bu şeyin hem Taliban nezdinde kabul görmeyeceğini hem de Türkiye'nin uluslararası itibarını çok ciddi aşındırabileceğini düşünüyorum.
Evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Vaktimi de aştım birazcık. Metin Gürcan değerlendirme için çok teşekkürler.
Sağ olun efendim. İyi yayınlar. Saygılarım.
Sağ olun. Evet efendim aslında bir Afgan kadın pop şarkıcısı Gezal Enhayat dinleyecektim. Sizi biraz çalalım arkadaşlar evet çıkışta. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın efendim.
Shikan halala vina sirgi ni turi turi tamata guri guri kaviswaluna Sterigi de yar zama khistedi zar shuma Sterigi de yar zama khistedi zar shuma che aluval aluval che aluval aluval bana pitul khatli dina sterigi ni tori tori tamata guri guri kavi swaluna awashqan halala vina sterigi ni tori tori tamata guri
Salud. Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.